Hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Eğer cevabınız evetse bu bölüm tam da size göre. Her zaman bizden daha iyi ya da daha başarılı insanlar olmuştur. Hangimiz o başarılı komşu çocuklarıyla kıyaslanmadan büyüdük ki? Peki bu kişilerin bizden iyi olmalarının tek sebebi bizden erken doğmaları olabilir desem? Evet, yanlış duymadınız. Kimileri için erken doğmak kendi yaşıtları ile aralarındaki farkın açılması için yeterli bir sebep. Şimdi sizinle bir hokey maçı başlangıç ekranı paylaşacağım. Bakalım dikkatinizi çeken bir detay olacak mı? Bir şeyler fark ettiniz mi? Etmediyseniz üzülmeyin. Kanadalı psikolog Roger Bransley, yaş fenomenine değinene kadar kimsenin dikkatini çekmemiş bu durum. Peki, nedir bu yaş fenomeni? En basit tabirle, yaş fenomeni yıl olarak aynı yıl içerisinde doğmuş kişilerin birbirleriyle olan fiziksel veya mental olarak üstünlüklerinin ortaya çıkardığı avantaj ya da dezavantajlar diyebiliriz. Kanada'da hokey yaş sınıfları için seçilebilirlik tarihi 1 Ocak. Bu durumda 2 Ocak'ta 10 yaşını dolduran bir erkek çocuk yıl sonuna kadar 10 yaşını doldurmayan biriyle yan yana oynayabiliyor. 12 aylık bir boşluk fiziksel gelişim açısından çok büyük bir farkı temsil ediyor. Bu fark çocukluktan yetişkinlik zamanına kadar katlanarak artmaya devam ediyor. Böylece avantajlı başlamış kişilerin elde ettiği bu avantajlı durum katlanarak artıyor. Ve hokey oyuncularının çıkabilecekleri en üstlüklere baktığımızda bu seçim kriterlerindeki adaletsizlik sebebiyle hep aynı aylarda doğan kişilerin takımları domine ettiği fark ediliyor. Kısaca bir kendi öğrencilik hayatımıza dönüp yılbaşında doğanları bir düşünün. O erken okumayı sökenler, daha iyi basket atanlar. Ah onlar yok mu onlar? Sadece hokey takımıyla da sınırlı değil tabii ki. Aynı durum futbol ve beyzbol içinde yapılan gözlemlerde söylemleri destekler nitelikte. Peki sadece bu kriter başarılarımızın ya da başarısızlıklarımızın tek sebebi mi? Tabii ki hayır. Yaşıtlarına göre erken doğmak çizginin dışına çıkmak için yeterli bir neden değilse diğer etkenler neler dediğinizi duyar gibiyim.
Genetik, zeka, çok çalışmak, aile. Birçok şey sayabiliriz bu konuda. Ama ilk olarak zeka konusu hepimizin en çok karşılaştığı söylem olduğu için ben onunla devam etmek istiyorum. Hayatınızda hiç Christopher Langen ismini duydunuz mu? Birkaç saniye düşünmeniz için bekleyeyim. Eğer hala sizin için pek de bir şey ifade etmiyorsa kendinize çok yüklenmemenizi rica edeceğim. Çünkü yine çoğu insan bu kişiyi tanımıyor. Peki ama neden? Size Albert Einstein'ı tanıyor musunuz deseydim? Yok artık derdiniz. Christopher Langen'in IQ'su 195, Albert Einstein'ın IQ'su 160. Christopher Langen, Albert Einstein'dan çok daha zeki olmasına rağmen neden kimse onu tanımıyor? Çünkü kayda değer bir başarısı yok.
Peki bu kadar zeki olup ortalama zeka seviyesine sahip kişiler kadar bile iz bırakamamasının esas sebebi ne? Sadece zeka yeterli bir başarı kriteri olmayabilir mi?
Daha rahat anlaşılması adına bu konuyu örneklemek istiyorum. Zekayı RAM olarak, düzenli çalışmayı da bilgisayarımızın işlemcisi diyelim. RAM, kısaca açıklamak gerekirse, şu an ya da gelecekte bilgisayarımızın ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri geçici olarak depolayan aşırı hızlı bir bellektir diyebiliriz. İşlemci ise bilgisayarın temel işlem birimini oluşturan, belirli mantık ve matematik işlemlerini elektronik olarak yapabilecek biçimde verilen komutları yorumlayan ve yürüten yongalardan oluşmuş tümleşik devrelerdir. Bilgisayarınızda internet arayıcısını açtınız, bu işlemler hemen yapıldı ve size bir sonuç gösterildi. Bu işlemler bilgisayarınızda ağırlıklı olarak RAM kullanılarak yapıldı. Zekada RAM gibi ani tepkilerde hızlı sonuçlar vererek insanlar arasında sıyrılmamızı olanak sağlar. Ama bilgisayarınız ile bir video düzenleyip yeni bir video çıktısı almak isterseniz o zaman bilgisayarınızın birçok şeyi hesaplaması gerektiği için yük bilgisayarımızın işlemcilerine düşüyor.
Özetle zeka tek başına yeterli bir anlamı oluşturamıyor. Aynı RAM'lerin tek başına anlamlı bir sonuç ortaya koymaması gibi.
Einstein tanınan bir bilim insanı. Çünkü zeka seviyesi yüksek ve çalışkan biri olduğu için birçok başarı onu takip etti. Christopher Langen adını duymadınız çünkü zeki olması onu çok çalışmamaya itti. Bu yüzden tek kanatlı kuş ne kadar uçabilirse o da o kadar uçabildi. Şans ve aile faktörüne Bill Gates muazzam bir örnek. Bill Gates'in hikayesine bakalım. Matematikle arası iyi bir çocuk, bilgisayar programcılığını keşfediyor, Harvard'ı terk ediyor, arkadaşlarıyla Microsoft adlı küçük bir bilgisayar şirketi kuruyor, sadece ve sadece azim ve sezgileriyle yazılım dünyasının devi olmayı başarıyor. Olaya böyle bir özet bilgiyle bakarsak ve arkasına mali müzikleri koyunca çizginin dışına çıkmak ne kadar da basit bir his veriyor değil mi? Gelin Bill Gates'in hayatına bir de farklı gözle bakalım. Bu resimde gördüğünüz kişiler Bill Gates'in annesi ve babası. Annesi zengin bir bankerin kızı, babası ise tanınmış bir avukat. Bill küçükken derslerden her çocuk gibi sıkılıyor ve ailesi onu özel bir okula yazdırıyor. 1960 yılında üniversitelerde bile bilgisayar kulübü yokken, bu özel okulda Bill'in geldiği yıl velilerin yardımıyla bir tane bilgisayar kulübü kuruluyor. Bill Gates ve arkadaşları bu kulübün hakkını veriyorlar. Hatta biraz abartıyorlar. Bazı hassas kullanıcı verilerine izinsiz eriştikleri için bilgisayarlara erişimleri ellerinden alınıyor. O bilgisayarsız geçen süreçte evine çok yakın olan Washington Üniversitesi'nde iki bölümde gece 3 ile sabah 6 arasında bilgisayarların boş olduğunu öğrenip gece uykusundan kalkıp Washington Üniversitesi'nin yolunu tutuyor. Gördüğünüz gibi Bill Gates Harvard'ı kazandıktan sonra derslerden çok sıkılıp üniversiteyi bırakıp ilk kurduğu şirkette başarılı olmamış.
Şimdi bir düşünelim. En son başarmak istediğimiz bir şey için sıcak yatağımızdan gece 3'te ne zaman kalktık? Çizginin dışına çıkabilen insanların hayatlarına yüzeysel bir özetle baktığımız zaman şans faktörünün çok baskın olduğunu hissedebiliriz. Ama detaylı bir inceleme yaptığımızda konuların böyle tek başına şansla açıklanamayacak kadar detaylı ve bir emek sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. Çizginin dışına çıkabilmek için çalışmak önemli bir şeyse nasıl çalışmamız gerekiyor? Evet, kitabın en can alıcı bölümüne gelmiş olabiliriz. Başarının formülünü veriyorum. Not almaya hazır olun. Kendinize başarılı olmak istediğiniz bir alan seçin ve o alanda tam tamına 10.000 saat çalışın. Birçoğumuz kitabın bu kısmından sonra kitaptan soğumuş olabilir. Ama kim bize hap şeklinde bir çözüm sunuyorsa zaten onlardan korkmamız gerekmez mi?
Outliers çizginin dışına çıkanları mercek altına alırken tüm başarılı olma mitlerini getirip bir anlamda 10.000 saat kuralına bağlıyor. Bir kişi bir konu üzerinde profesyonel bir yetkinliğe ulaşma süresi ortalama 11 saat. Yani 416,6 gün. Tabii ki bir insan 7-24 bir konu özelinde bir sene aralıksız çalışamayacağı için bunu daha makul bir seviyeye indirerek tekrar hesaplayalım. Sadece iş günlerinde 6 saat uzmanlaşmak istediğiniz konu üzerine çalışırsanız bir ay sonunda 120 saat çalışmış olursunuz. Bir yıl içerisinde bu 1440 saat eder. 10.000'i 1440'a bölersek 6,94 yıl eder. Bu da ortalama 7 yıl diyebiliriz. Eğer sizin de çizginin dışına çıkmak istediğiniz spesifik bir konu varsa artık tek ihtiyacınızın sadece ve sadece 7 yıl bir konu üzerinde günde 6 saat çalışmak olduğunu biliyorsunuz.
Siz tabii günde çalışmak istediğiniz saati ayarlayarak bu yılları arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. O zaman daha neyi bekliyoruz? Çizginin dışına çıkabilmek için o çizgiye basıp ortalama 7 yıl istikrarlı bir şekilde hedeflerimize varabilmek için çalışarak yürümemiz gerekiyor. Kim bilir, belki de oynadığımız oyunlarda topları çizginin içinde tutmalıyızdır. İnsanları değil. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug.